Ayrım 21.
Bir gece kapı ziliyle uyandık. Kendini her an çevredeki şeytanlara karşı savunmaya hazır olan Moody, yataktan fırladığı gibi pencereye koştu. Ben de kulak kesildim ve Hacı Baba ile Ameh Bozorkların üçüncü oğulları Mustafa'nın sesini tanıdım. Moody Farsça hemen geleceğini söyledi. Ne oldu diye sordum Moody yatak odasına dönünce. Mehtap hastalanmış dedi, ben gidiyorum. Kalbim duracak gibi oldu. Ne olur ben de seninle geleyim diye ağladım. Hayır, sen burada kalacaksın. Lütfen. Olmaz. Öyleyse eve getir onu, ne olur. Olmaz. O bir daha hiç bu eve gelmeyecek. Moody kapıdan çıkarken yataktan atladığım gibi ona yetiştim. Kızıma kavuşabilmek için gerekirse Tahran sokaklarında gecelikle dolaşabilirdim. Ama Moody beni kenara itti. Kapıyı ardından kapadı ve beni korkularımla baş başa bıraktı. Mehtap hastaydı. Mustafa gece yarısı gelip Moody'yi aradığına göre çok hastaydı. Hastaneye mi götürecekti çocuğu? O kadar mı hastaydı? Nesi vardı acaba? Canım kızım, canım kızım, canım kızım diye ağladım. Bitmek tükenmek bilmeyen geceyi sabaha kadar ağlayarak ve mehtabı düşünerek geçirdim. Neden Mustafa gelmişti? Sonra Mustafa ile karısı Meleğin bizden üç sokak ötede oturduklarını anımsadım. Mehtabı saklamak için uygun bir yerdi. Mehtap onların çocuklarıyla oldukça iyi anlaşıyordu. Melek de en azından temiz bir kadındı ve diğer aile bireylerine oranla daha insancıldı. Mehtap'ın Mustafa ve Meleğin yanında olduğu düşüncesi biraz içimi rahatlatmıştı. Ama yine de hüzün doluydum. Hasta bir çocuk annesini hep yanında ister. Düşüncelerim aracılığıyla ona sevgimi göndermeye çalıştım ve yanında olduğumu hissetmesini umarak Tanrı'ya dua ettim. Geçen haftalarda en kötü günlerimi yaşadığımı sanmıştım. Ama şimdiki umutsuzluğum bambaşkaydı. Sabah oldu, hala kızımdan bir haber yoktu. Saatler uzayıp gidiyordu. Hüzün dolu yüreğimin her atışında "Mehtap, Mehtap, Mehtap" diye ağlıyordum. Uyuyamadım, yemek yiyemedim. Hiçbir şey yapamadım. Gözümün önünde yalnızca hastanede yalnız yatan kızımın görüntüsü vardı. Öğle sonrası da uzun ve boğucuydu. Yaşadığım en uzun gündü bu. Ne yapabilirdim? Birden komşunun arka bahçesinde birini gördüm. Bu bir kadındı. Evin hizmetçisi olacaktı. Sırtında çadır vardı ve havuzun kenarındaki saksıları suluyordu. Onu birçok kez bu işi yaparken izlemiş ama hiç konuşmamıştım. O anda kararımı verdim. Bu hapishaneden kaçacak, Mustafa ile Meleğin evine koşacak, hasta kızıma kavuşacaktım. Düşüncelerimi toparlayamayacak kadar telaşlı ve şaşkındım. Sonuç ne olursa olsun kızımı hemen görmeliydim. Bu arka pencerede ne parmaklık vardı ne de pancur. Pencerenin altına bir iskemle getirdim, üstüne çıktım. Sırtımı dönerek pencerenin çerçevesine tutunup dışarıya çıktım. Pervazın üzerindeydim. Başımı hafifçe komşuya çevirerek "Hanım" dedim. Yaşlı kadın baka kaldı. "Şoma Englisi sobatkom" diye sordum. "İngilizce biliyor musunuz?" Beni anlamasını, ardından da çatı katına çıkmama, içeriye girmeme ve arka kapısından çıkmama izin vermesini istiyordum. Soruma yanıt olarak kadın çadırına sımsıkı sarınarak içeri kaçtı. Dikkatle pencereden içeri girdim. Yardım edecek kimse yoktu. Çıkış yolu yoktu. Odayı arşınlayarak çıkar yol arıyordum. Okuyacak bir şey aradım. Moody'nin kütüphanesini taradım ve baştan sona yutarcasına okumadığım bir şey kaldı mı diye baktım. Kitapların arkasına sıkışmış 4 sayfalık bir kitapçık ilişti gözüme. Merakla elime aldım. İngilizce yazılmıştı. Bazı özel durumlar için yapılması gereken dualarla ilgiliydi. Hızla gözden geçirdim. Bir nasra takıldı gözlerim. Nasır, yani adak. Allah'a verilen bir söz, bir yemin, bir tür anlaşma, hatta pazarlık demektir. Rıza ile Esey'de nasır yapmışlardı. Eğer Allah Mehdi'nin bacaklarını düzeltecek olursa, onlar da adaklarını yerine getirecek, kocaman bir tepsiye ekmek, peynir, sebze ve başka yiyecekler doldurarak mescide bırakacaklardı. Muhtaç olanlara dağıtılması için. Ezan sesi yükseldi. Abdestimi alırken ve çadırımı geçirirken gözlerimden yaşlar akıyordu. Artık ne yapacağımı biliyordum. Adak adayacaktım. Müslümanlıkla Hristiyanlığı birbirine karıştırdığımın farkında bile olmadan yüksek sesle, "Allah'ım, beni Mehtap'a kavuştur ve sağ salim evimize dönelim. Eğer bu gerçekleşirse kutsal toprakları, Kudüs'ü ziyarete gideceğim. Nasrım bu. Sonra elimdeki kitaptan uzun bir Arapça dua okudum. İnancım tamdı. Dünyadan elimi eteğimi çekmiş, Tanrı'ya dönmüştüm yüzümü. Akşam oldu. Tahranın üzerine karanlık çöktü. Koridorda oturmuş, okuyarak oyalanmaya çalışıyordum. Birden elektrik kesildi. Uzun zamandır ilk kez hava saldırısına haber veren sirenler öttü. Mehtap diye düşündüm. Zavallı Mehtap, nasıl da korkacaktı. Umutsuzlukla kapıya koştum. Kapalıydı tabii. Evin ikinci katında kapalı kalmıştım. Kendi güvenliğimi düşünmeden bir ileri bir geri gidip geliyordum. Aklıma John'un mektubunda yazdıkları geldi. Ne olur Mehtap'a dikkat et ve onu hiç yanından ayırma demişti. Kızımı düşünerek ağlıyordum. Bugüne dek akıttığım ve akıtacağım en acı gözyaşlarıydı bunlar. Birkaç dakika içinde hava saldırısı bitti. Çok kısa sürmüştü. Ben yine karanlık kentteki karanlık bir evde yalnız ve karamsardım. Ağlayarak yere kapandım. Yarım saat kadar sonra dış kapı açılıp kapandı. Moody'nin ağır ağır merdivenlerden çıktığını duydum ve kapıya koştum. Mehtap'tan ufacık bir haber alma umuduyla. Kapı açıldı ve el lambasının belli belirsiz ışığında onun silüetini gördüm. Kucağında geniş ve ağır bir şey taşıyordu. Ne olduğunu görebilmek için yaklaştım. Birden soluğumu tuttum. Mehtap'tı bu. Bir battaniyeye sarılıydı. Halsizdi ve babasına yaslanmıştı. İfadesiz yüzünün hayalet gibi solukluğu karanlıkta bile belirgindi. "Şükürler olsun Tanrım sana," diye mırıldandım. Adağımı az önce yapmıştım ve Tanrı dualarımı kabul etmişti. Coşkuyla korku birbirine karıştı. Yavrum öyle üzgün, öyle bitkin, öyle hasta duruyordu ki. Kocamla kızımı kollarımla sardım. "Onu geri getirdiğin için seni çok seviyorum," dedim Moody'ye. Sözler ağzımdan çıkarken kendimi gülünç hissettim. Çektiğim işkencelerin nedeni oydu. Ama Mehtap'ı gördüğüm için öylesine sevinçliydim ki o mantıksız sözler ağzımdan dökülüvermişti. "Sanırım az önceki hava akımıyla Allah bir uyarıda bulunmak istedi," dedi Moody. "Birbirimizden ayrı kalmanın hiçbir anlamı yok. Böyle zamanlarda birlikte olmalıyız. Seni çok merak ettim. Ayrı kalmamalıyız." Mehtap'ın alnı sıcak ve terliydi. Kollarımı ona doğru uzattım. Moody Mehtap'ı bana verdi. Ona dokunabilme duygusu bambaşkaydı. Moody ardımızda kızımı yatak odasına götürürken ağzından tek bir sözcük çıkmadı. Yatağa yatırıp üzerine battaniyeler örttüm. Bir iç çamaşırı alıp soğuk suya batırdıktan sonra alnını sildim. Bilinci yerindeydi ama Moody'nin yanında bana bir şey söylemekten korkuyor gibiydi. "Yemek yedi mi?" diye sordum. "Evet," dedi kesin bir ifadeyle. Aslında yememiş gibi görünüyordu. Çok zayıflamıştı. Moody bütün gece boyunca bizi yalnız başımıza bırakmamak için uğraştı. Mehtap sessiz ve ilgisizdi ama gayretlerim sonucu ateşi düşmeye başlamıştı. Üçümüz aynı yatakta yattık. Ortamızda yatan Mehtap rahatsızdı, karnı ağrıyordu, ishaldi. Bütün gece onu tuvalete taşıdım. Arada bir uykuya daldığımda kabus görüyordum. Aklımı kurcalayan "şimdi ne olacak?" sorusunu Moody'ye sormaktan korkuyordum. Sabah Moody işe gitmek için hazırlanırken çok ters olmayan ama geceki duyarlılıktan uzak bir sesle "kızı hazırla," dedi. "Lütfen götürme onu." "Olmaz, onu burada seninle bırakamam." Karşı koymaya korktum. İpler Moody'nin elindeydi. Bir daha yalnızlığa terk edilmeyi göze alamazdım. Mehtap babasının kucağında evden çıkarken hala sessizdi. Arkasında bıraktığı annesi ise üzüntüden öleceğini hissediyordu. Üçümüzde de büyük bir değişim olmuştu. Çözümlemek uzun zaman alacaktı ama kesin olan şuydu. Ortak yaşantımızda yeni bir dönem başlamıştı. Moody donuktu. Eskisi gibi bağırıp çağırmıyordu. İçten pazarlıklıydı. Dış görünüşü sakindi ama gözlerinden derin bir bunalım içinde olduğunu okuyabiliyordum. Para konusu aklını kurcalıyordu. "Hastaneden hala paramı ödemediler," diye söylendi. "Boş yere çalışıyorum." "Çok saçma," dedim. "İnanılır gibi değil. Nereden para buluyorsun?" "Mamal'dan aldığım borçlarla geçiniyoruz." Ona inanmadım. Paramız olmadığı için yaşam koşullarımızı değiştiremeyeceğimize inandırmak istiyordu beni. Nedenini bilemeyeceğim ama Moody öfkesine beni hedef göstermekten vazgeçmiş görünüyordu. Hastanede nöbet tuttuğu günler dışında her akşam Mehtap'ı eve getiriyordu. Bir iki hafta sonra arada bir Mehtap'ın evde benimle yalnız kalmasına izin verdi. Yine de çıkarken kapıyı üstümüze iki kez kilitlemeyi ihmal etmiyordu. Bir sabah dışarı çıktı. Kilit sesini bekliyordum. Ses gelmedi. Ayak seslerini dinledim, uzaklaştı ve evden çıktı. Pencereye koştuğumda yokuş aşağı uzaklaştığını gördüm. Kilitlemeyi unutmuş muydu, yoksa sınıyor muydu bizi? Sınıyor olmalıydı. Mehtap'la dışarıya adımımızı atmadık. Birkaç saat sonra döndüğünde yüzü daha aydınlıktı. Demek bizi denemek istemişti. Ya evi gözetlemişti ya da birini tutup gözetletmişti. Sonunda güvenini kazanmıştık. Moody gitgide daha sık ve daha tutkulu bir biçimde dışarıdan gelecek tehlikelere karşı üçümüzün ailece kenetlenmesi gerektiğinden dem vuruyordu. Günler, haftalar geçtikçe Mehtap'ı bana geri vereceğine olan inancım artıyordu. Mehtap da değişiyordu. Önceleri ayrılmamız konusunda konuşmaktan çekiniyordu. "Çok ağladın mı?" diye sordum. "Babandan seni geri getirmesini istedin mi?" "Hayır," dedi korkak bir sesle. "Ondan hiçbir şey istemedim. Ağlamadım. Kimseyle konuşmadım. Oyun oynamadım. Hiçbir şey yapmadım." Onu içine kapanıklıktan kurtarıp konuşturuncaya kadar günler geçti aradan. Sonunda bana açıldı. Orada bulunduğu süre içinde sürekli sorguya çekilmiş. Özellikle Moody'nin yeğeninin karısı Melek, ona annesiyle birlikte elçiliğe gidip gitmediğini, annesinin ülkeden kaçmak için girişimde bulunup bulunmadığını sormuş. Mehtap bütün soruları "Hayır" diye yanıtlamış. "Evden kaçmak istedim anneciğim," dedi. Ona kaçmayı denemediği için kızmış olduğumu mu sanıyordu? Meleklerin evinden geri gelmek için yolu biliyordum. Arada bir birlikte alışverişe çıktığımızda kaçıp gelerek seni bulmak istedim. İyi ki kaçmayı denememişti. Onu tek başına kalabalık Tahran sokaklarında, dikkatsiz sürücülerin ve yoğun trafiğin arasında ya da kötü yürekli, kuşkucu polislerin elinde düşünmek bile istemiyordum. Kaçamamıştı kuşkusuz. Hiçbir şey yapamamıştı. Mehtap'taki değişikliğin esası da buydu. İsteği dışı davranmaya zorlanmıştı. Boyun eğdirmişlerdi ona. Yeterince korku ve dehşet yaşamıştı. Dayak yemiş, acı çekmiş, ürkmüştü. Moody ve Mehtap'taki kişilik değişimleri bir yana, ben de değişmiştim. Mamalların evinde günler boyu kilitli kaldığım süre içinde çok düşünmüştüm. Mantık yürütmeye çalışıyor, her zamankinden daha fazla kılı kırk yarıyor, dikkatli tasarılar yapmak için uğraşıyordum. Şurası kesindi, ben İran'da yaşamaya hiçbir zaman alışamayacaktım. Ayrıca Moody'nin yeniden sağlıklı bir düşünce yapısına kavuşacağına asla güvenmemem gerektiği de açıktı. Şu aralar daha iyi, daha mantıklı görünüyor, çevresine dehşet saçmıyordu ama bunun çok uzun süreceğini sanmıyordum. Bu iyiliğinden geçici olarak yararlanabilirdim belki ama ardından dertli günlerin geri gelmeyeceği konusunda hiçbir güvence yoktu. Bu işin içinden en iyi nasıl çıkabilirdim? Ayrıntıları bilemiyordum ama bazı genel sonuçlara varabilmiştim. Şimdi Mehtap'la birlikte bu ülkeden çıkıp Amerika'ya gidebilmek için olanca gücümle çalışacak ama daha değişik ve hesaplı bir yol izleyecektim. Bundan böyle sırlarımı kızımdan da saklamalıydım. Meleğin onu sorguya çekmiş olması çok canımı sıkmıştı. Kızımın gereğinden fazla bir şeyler bilmesi doğru değildi. Amerika'ya dönmemiz konusunda artık onunla hiç konuşmayacaktım. Bu kararı vermek kolay olmadı. İyi bir haber alacak olsam bunu onunla paylaşmayı çok isterdim. Ama kızımı çok sevdiğim için onun iyiliğini düşünerek aldığım kararı yerine getirmeliydim. Onu boş yere umutlandırarak tedirgin etmeye hakkım yoktu. Ancak Amerika'ya gitmek üzere yola çıktığımızda, ki bunu nasıl başaracağımı henüz hiç bilmiyordum, ona bu konuyu açacaktım. Böylece üçümüz de kendimizce koruyucu kalkanlarımızı takıp savunmaya geçmiş oluyorduk. Dış görünüşte kolay, sakin, güvenceli gibi görünen bir hava esiyordu evin içinde. Ama içten içe ve gitgide gerilim derinleşiyordu. Güncel yaşantımız düzelmişti ama öncekilerden çok daha korkunç bir patlamayı da sezinlemiyor değildim. Mamal ile Nesrin evlerine geri dönmediler. Akrabalarında kalıyorlardı. Rıza ve Ese ise alt kata yeniden taşındılar. Ese ile aramdaki uzaktan dostluk sürüyordu. Ordi Behşet ayının 16. günü bu yıl Mayıs ayının 6'sıydı. Aynı gün 12. İmam Mehdi'nin doğum günüydü. Şiiler yüzyıllarca önce ölen Mehdi'nin kıyamet günü İsa ile birlikte yeniden ortaya çıkacağına inanırlardı. Onun doğum gününde bir dilekte bulunmak adettendi. Esey beni Nasr'ını yerine getiren yaşlı bir kadının evine götürmek istedi. Kadın ölüm yatağındaki kızının iyileşmesi halinde her yıl İmam Mehdi'nin doğum gününde bir ziyafet düzenlemeyi adamıştı. Esey 200 kadının orada bulunacağını söyledi. Günün dua ve dövünmelerle geçeceğini düşünerek Esey'e ben gelmek istemiyorum dedim. Lütfen gel dedi Esey. Gerçekleşmesini istediğin bir dileğin varsa orada Kur'an okuyan kadına para karşılığı dua ettirebilirsin. Bir yıla varmadan İmam Mehdi'nin bir sonraki doğum gününden önce dileğin gerçekleşir. Gerçekleşmesini istediğin hiçbir dileğin yok mu? Sıcacık bir gülümseme vardı yüzünde. Dileğimin ne olduğunu biliyordu. Peki öyleyse dedim. Mudi izin verirse gelirim. Mudi izin verince şaşırdım. Bütün kadın akrabalar orada olacaklardı. Esey Mehtap'la beni onların arasına sokacaktı. Kutlama dolayısıyla onlarla kaynaşmamı istiyordu. O sabah evin içi insanlarla doldu taştı. Erkekler rızalarda toplandılar. Kutlama töreni için düzinelerce kadın birkaç arabanın içine doluşarak bir saat uzaklıkta havaalanına yakın bir yerde bulunan eve doğru yola çıktık. O gün benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Eve girer girmez örtünmemiş, açık, dekolteli, süslü elbiseler giymiş bir sürü kadın görünce çok şaşırdım. Pullu, askısız elbiseler, bedeni sımsıkı saran ipek pantolon takımlar, saçlar bakımlı, yüzler alabildiğine makyajlı. Hele üzerlerindeki altın takılar, davullu zurnalı oyun havaları çalıyordu. Kadınlar kolları başlarının üzerinde kıvıra kıvıra göbek atıyorlardı. Esey üzerindeki çadırı çıkarıp atınca altından turkuaz renginde göğsü alabildiğine açık bir elbise çıktı. Altınları takmış takıştırmıştı. Nesrin kırmızı armalı, gece mavisi bir takım elbise giymişti. Zühre ile Fereşte de oradaydılar. Ameh Bozorg ise görünürlerde yoktu. Hasta yatıyor dediler onun için. Partinin havasını gördükten sonra Ameh Bozorg'un neden gelmediğini anladım. İnsanların mutluluğunu görmekle gerçekten hasta olabilirdi o kadın. Birden program başladı. Birkaç kadın koro eşliğinde bir tür göbek dansı yapmaya başladı. Bir sürü kadın şarkı söylüyordu. Ardından parlak giysileriyle başka dansözler de geldi. Kadınlar birer birer bir köşede Kur'an okuyan kadının yanına yaklaştılar. Dilekleri mikrofonla açıklandıktan sonra duaya geçiliyordu. Fereşte üniversite sınavlarında başarılı olmayı diledi. Zühre bir koca diledi. Esey Mehdi'nin yürüyebilmesini diledi. Nesrin dilek dilemedi. Eğlence devam ederken Esey yanıma yaklaşarak "Senin dileğin yok mu?" diye sordum. "Evet, var ama nasıl yaparım bilemiyorum." Esey elime para tutuşturdu. "Kadının yanına gidip parayı eline ver," dedi. "Yanına otur. O senin için dua eder. Dileğinin ne olduğunu ona söylemek zorunda değilsin. O dua ederken yalnızca dileğini düşün yeter." Mehtap'ı elinden tutarak duacı kadının yanına yaklaştım. Parayı uzatarak hiçbir şey söylemeden yanına oturdum. Kadın başımın üstüne ipekli bir siyah kumaş koyduktan sonra duaya başladı. Ne aptalım diye düşündüm. Bunun bir işe yaraması olanaksız. Sonra ya yararsa dedim kendi kendime. Denemekten ne çıkardı? Ve dileğimi düşündüm. Mehtap'la birlikte Amerika'ya dönmek istiyorum. Birkaç dakika sonra Esey'in yanına dönünce başımın derde girebileceğini düşündüm. Esey, Nesrin, Fereşte ve diğer yeğenler Mudi'ye benim de bir adak yaptığımı anlatacaklardı. Mudi de bunun ne olduğunu öğrenmek isteyecekti. Eve döner dönmez kimse bir şey söylemeden kendim anlatacaktım olup biteni. Bugün bir dilekte bulundum dedim. İmam Mehdi'den dileğimi yerine getirmesini istedim. Ne diledin diye sordum Mudi kuşkuyla. Üçümüz birlikte yeniden mutlu bir aile oluşturmayı diledim. Mudi yavaş yavaş üzerimdeki denetimini azaltıyordu. Mehtap'ı eve getirmesinden yaklaşık bir ay sonra bir kez daha bir aile havasına girmiştik. Mehtap'ın haftanın birkaç günü benimle yalnız kalmasına izin veriyordu. Bazı günler yalnız başımıza dolaşmaya çıkabiliyorduk. Bazen de yanı başımızdan hiç ayrılmaz oluyordu. Garip bir manastır yaşantısı sürüyor gibiydik. Uygun zamanı beklemek çok zordu bu durumda ama elden gelen başka bir şey de yoktu. Mudi'ye de Mehtap'a da numara yapıyordum. Hiç aksatmadan namaz kılıyordum. Beni örnek alarak Mehtap da namaz kılmayı öğrendi. Mudi bu aldatmacaya kaptırmıştı kendini. Ufukta normal bir yaşantının bizi beklediğine inanmak istiyordu. Ancak beni çok korkutan bir tehlike vardı. Yeniden bir aile oluşturduğumuza göre ona sevgi göstermem de gerekecekti. Peki ya hamile kalırsam ne olacaktı? Bu çılgın ortamda yeni bir can ortaya çıkararak başımı daha fazla derde sokmak istemiyordum. Nefret ettiğim bu adamdan yeni bir çocuk sahibi olmak istemiyordum. Hamile kalırsam iyiden iyiye tutsak olabilirdim. 9 Haziran günü 40. doğum günümdü. O günün üzerinde bile durmak istemiyordum. Mudi aynı gece nöbette olacağından Mehtap'la benim eseylere inerek orada kalmamızı istedi. Karşı koymak istedim ama ayak diretti. Böylece doğum günümde Mehtap ile birlikte eseylerin sidik kokan halısı üzerine battaniyelerimizi sererek uyumaya çalıştık. Gece yarısı birden telefon çaldı. Esey telefonu açtı. "Na, na," dediğini duyuyordum. "Ailem arıyor," dedim. "Onlarla konuşmak istiyorum. Bu gece doğum günüm." Kaba bir hareketle telefonu elinden kaptım ve kız kardeşim Caroline'in sesi geldi kulağıma. Babamızın sağlık durumunda bir değişiklik yokmuş. Joe, ITT Hancock şirketinde işe başlamış. Boğazıma bir şeyler tıkanmış, gözlerimden yaşlar akıyordu. Zorlukla konuştum. "Söyle onlara, ben hepsini çok seviyorum." Devam edemiyordum. "John'u da çok sevdiğimi söyle." Ertesi sabah Moody hastaneden eve döndüğünde elinde küçük bir demet kır çiçeği vardı. Ona içtenlikle teşekkür ettikten sonra gece kız kardeşimin telefon ettiğini anlattım. Nasıl olsa Rıza ya da Esey'in fitneleyeceğini bildiğim için onlardan önce davranmıştım. Beklemediğim bir biçimde doğal karşıladı bu konuşmayı. Bir gün Mudi bizi de yanına alarak birkaç sokak ötede oturan ve uzaktan akrabaları olan yaşlı bir çiftin evine götürdü. Çiftin Mudi yaşındaki oğulları Murtaza birkaç yıl önce karısını yitirmişti. Kızları Elham'ın yetiştirilmesi konusunda yaşlı anne yardımcı oluyordu. Elham Mehtap'tan birkaç yaş daha büyüktü. Tatlı ve güzel bir kızdı ama huysuz ve içine kapanıktı. Babasıyla babaannesi ise bu durumun farkında bile değillerdi. Konuşmanın başlarında Murtaza'nın söylediklerinden anladığım kadarıyla akrabaları Mudi'nin bana daha fazla özgürlük tanımasını istiyorlarmış. "Seni aramızda görmek ne güzel," dedi Murtaza bana. "Son zamanlarda senden haber alamaz olmuştuk. Acaba nesi var diye merak ettik. Hasta sandık." "Görüyorsun ki hasta değil," dedi Mudi benim yerime. Canı sıkılmış gibiydi. Sağlıklı olduğu meydanda. Devlet Bakanlığı'nda görevli olan Murtaza, Telex giriş çıkışlarını denetliyordu. Önemli bir işti bu ve avantajları da vardı. Tatil için Elham'ı İsviçre ya da İngiltere'ye götürmek istediğinden söz etti. "Gitmeden önce biraz İngilizce öğrenmesini istedim," diye ekledi. "İsterseniz ona İngilizce öğretebilirim," dedim. "Çok iyi fikir," diye onayladı Mudi. "Yarın sabah Elham'ı bize bırakın. Ben işteyken Betty onunla ilgilenir." Eve dönerken bu işe sevindiğini, Elham'ı sevdiğini, onun diğer İranlı çocuklar gibi şımarık değil, saygılı ve terbiyeli olduğunu anlattı Mudi. Kendisi de küçük yaşta annesini yitirmiş olduğundan Elham'a ayrı bir ilgi duyuyordu. Bunun dışında benim de bir uğraş edinmemi istiyordu. "Senin burada mutlu olmanı istiyorum," dedi. "Ben de burada mutlu olmak istiyorum," diye ağız yaptım. Elham'a İngilizce ders vermek, dualarımın yerine gelmesi demekti. Artık Mudi, gündüzleri Mehtap'ı meleklere götürmeyecekti çünkü bize çevirmenlik yapması gerekiyordu. Ders sonu iki kız birlikte oyun oynuyorlardı. Rıza ile Esey, Meşed'deki kutsal mescidi ziyaret etmek istiyorlardı. Ağır hastalık geçiren Ameh Bozorg da orada kalmıştı. Mehdi'nin doğumundan önce Allah'tan dilek dileyip